Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında bugün yine sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soracak ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturacağız efendim diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, Allah razı olsun.
Hocam öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Bugün Berat Kandili.
Evet.
Bu vesileyle hem sizin hem ailenizin hem de dinleyicilerimizin kandilini tebrik ediyoruz. Rabbim bugünler hürmetine, bugün hürmetine beraatımızı alanlardan eylesin.
Amin.
İnşallah diyelim. Amin. Hocam Berat Kandili ile bu gecenin ehemmiyetiyle başlayalım programımıza. Berat gecesi dediğimiz bu mübarek gecenin ehemmiyeti nereden geliyor? Ve Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle alakası var mıdır? İlişkilendirebilir miyiz bu geceyi hocam? Bir de son olarak bu minvalde bizler bu geceyi nasıl değerlendirmeliyiz hocam?
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de öncelikle tüm bizi dinleyenlerin ve tüm Müslümanların Berat gecelerini tebrik ediyorum. Bu gecenin Müslümanların beraatına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz
Amin.
Ediyorum.
Amin. Allah razı olsun hocam.
Malum olduğu üzere her dinin kutsal günleri, kutsal mekanları vardır. Ve bizim İslam'a ait, Müslümanlara ait önemli kutsal mekan zamanlardan en önemlisi işte Kadir gecesi, Ramazan ayı, Cuma gecesi, efendim bayram geceleri. Ve bir de üç aylar dediğimiz Recep, Şaban ki Ramazan zaten belli. Bu aylardır ve Şaban içerisinde de işte bugün idrak ettiğimiz Berat gecesi önemli mübarek günlerden kabul edilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurur ki beş gece var ki o gecede yapılan dualar geri çevrilmez. Bunlar hangileridir? Cuma gecesi bir.
Evet.
Recep'in ilk gecesi ki Regaib gecesi olarak o biliyorsunuz daha önce şey yapıldı, değerlendirildi. İkincisi bu. Üçüncüsü Şaban'ın yarısı olan gece ki yani Berat gecesi oluyor.
Bu gece yani.
Bu gece. Bir de bayram geceleri. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri. Efendimiz ki bu Beyhaki'nin şeyinde yer alıyor. Bu gecelerde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini, kabul edileceğini ifade ediyor. Şimdi bu geceye biz Berat gecesi diyoruz. Aslında gerek hadislerde olsun, gerek Arapça kaynaklarda olsun, Berat gecesi diye bir isim kullanılmıyor bu geceye. Şaban'ın yarı gecesi, Leyletun Nisfi Şaban, Şaban ayının yarısının gecesi ifadesi kullanılır. Ve tabii herhangi bir dini yönden baktığımız zaman bir kutsallık, bir mübareklik atfedeceğimiz şeyler ya Kur'an-ı Kerim'de olmalı, onunla ilgili bir şey veyahut da Peygamberimizin hadislerinde olmalıdır. Şimdi önce Kur'an-ı Kerim'de bu geceyle ilgili bir şey var mı o soruya cevap vermiş olalım. Şimdi malum bir şeyde sure ve Duhan suresi. Onun üçüncü ayeti, yanlış hatırlamıyorsam Duhan suresi olacak. Üçüncü ayetinde biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik ifadesi kullanılıyor.
Evet.
Mübarek bir gecede. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Biz mübarek bir gecede indirdik. Tabii bu ayet-i kerimenin devamında o gecedeki bazı şeyler mesela fiha yufraku kullu emrin hakim. Her önemli şey o gecede taksim edilir ifadeleri kullanılıyor. Şimdi mübarek bir gecede indirdik. Aslında Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inişi Kadir gecesinde olmuştur. Çünkü inna enzelnahu fi leyletil kadir.
İnmeye başlandığı gece değil mi?
Başlandı. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Orada isim olarak zikrediliyor. Dolayısıyla buradaki mübarek gece Kur'an'ın yeryüzüne indiği gece değil. Değil. Bunu bazı alimler buradaki mübarek geceden maksadın yani Duhan suresinin 3. ayetindeki mübarek geceden maksadın Kadir gecesi olduğunu söylerler.
Kadir suresinde de var zaten.
Var zaten. Yani orada ismen zikrediliyor. Dolayısıyla burada mübarek bir gece diyor. İkisi aynıdır.
Diyorlar.
Diyor. Bazı alimler de diyorlar ki Bu Berat gecesinde, yani bu Duhan suresindeki ifade edilen o gecede dünya semasına indi Kur'an-ı Kerim. Hmm. Ve Kadir gecesinde de peygamberimize indirilmeye başlandı deniyor.
Evet.
Ama bu gecenin mübarek oluşu ve önemli oluşu daha çok efendim Peygamber Efendimizin hadislerine.
Bu az önce saymış olduğunuz.
O bir tanesi.
Bir tanesi.
Yani orada bir genel anlamda reddedilmeyeceğini ifade eden şeyler var. İfadeler var o gecelerde duaların. Mesela bu şeye göre özel olarak bu Berat gecesinin faziletiyle ilgili demin de söyledim. Arapça kaynaklarda Berat gecesi diye anılmaz. Şaban'ın yarı gecesi diye anılır.
Bu Berat ifadesi nereden geliyor?
Bizim Türkçe'de bu. Berat kelime ne demek? Kurtulmak.
Kurtulmak.
Ceza almamak. Yani bu gecede yapılan dualarla, yapılan tövbe istiğfarlarla Müslümanlar azaptan kurtulacağı için, günahtan kurtulacağı için bu bizim dilimize Berat gecesi olarak meşhur olmuştur.
Evet.
O şekildedir. Şimdi Peygamber Efendimizin bu geceyle ilgili çok dikkat çekici hadisleri var. Diyor ki bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu gecede diyor Cenab-ı Allah yer semasına iner. Ki onun öncesi de var, şöyle diyelim. Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman diyor gündüzünü oruçla, gecesini namazla geçirin.
Evet.
Bak, bu hadiste sumu neharaha, kumu leylaha ve sumu neharaha diyor. Yani gündüzünü oruçla geçirin, gecesini de namazla geçirin. Ve devam ediyor. Diyor ki güneş battıktan sonra diyor, güneş battıktan sonra Cenab-ı Hak yeryüzü semasına iner.
Evet.
Tecelli eder ve der ki bağış dileyen yok mu, bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Bir sıkıntıya düşen yok mu, onun sıkıntısını gidereyim. Şunu isteyen yok mu, onu yapayım. Bunu isteyen yok mu, onu yapayım diye nida eder.
Ya.
Ki bu hadis-i şerif bizim Kütüb-i Sitte olarak bildiğimiz efendim eserlerden biri olan Sünen-i İbn-i Mace'de yer alır.
Yer alır.
Öbür taraftan yine bu gecede efendim birçok insanın bağışlanacağını, affedileceğini şey bakımından Peygamberimiz buyuruyor ki bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince kişi günahlardan kurtulur. Mana olarak söyledim. Ya diyor ki Peygamber Efendimiz bu gece diyor Şaban'ın 15. gecesinde diyor Cenab-ı Hak dünya semasına tecelli eder ve Kelp kabilesi koyunlarının kılları sayısınca hatta daha fazla kişiyi bağışlar. Bu Kelp kabilesi çok koyunu olan bir kabile. Yani burada Peygamber Efendimiz çokluktan kinaye olarak, ki bu hadis-i şerif de yine bizim meşhur hadis kitaplarımızdan olan Tirmizi'de yer alır.
Evet.
Tirmizi'de yer alır.
Yani hadisi şerifin sahihliği konusunda bir
çok sıkıntımız yok. Yok.
Onu
yok.
Yani ifade etmiş olalım.
Bu herkes tarafından kabul gören kitaplardır bunlar.
Evet.
Burada yer alıyor. Kelp kabilesi demesi özellikle o dediğim gibi o gecede Kelp kabilesinin koyunu çok ve o kadar çok insan onların kıllarınca çokluktan kinaye oluyor.
Evet.
Şimdi yani bu hadis-i şerifler o gecenin önemini bize göstermeye yeterli. Peki ne yapmalı?
Evet.
Bu gecede ne yapmalı? Bir defa Müslüman bir muhasebe yapmalı. Böyle günleri, böyle geceleri vesile olarak bir muhasebe yapmalı. Cenab-ı Hak aslında Kur'an-ı Kerim'de bizi muhasebeye teşvik ediyor. Muhasebe yapmamızı emrediyor. Buyuruyor ki bir ayette ya eyyühellezine amenüttekullah, ey inananlar Allah'tan korkun. Allah'a gereğince kulluk edin. Vel tenzur nefsün mâ kaddemet liğad. Herkes yarın için ne gönderdiğine bir baksın. Yarın için dediği şey ne? Ölüm ötesi. Bir baksın. Vettekullah innallaha habirun bimâ te'alem. Tamam olun. Allah'tan sakının. Allah sizin ne yaptığınızı bilir.
Evet.
Ha şimdi bak bu ayet-i kerime bize diyor ki yarın için ne gönderdiğini ne bir baksın insanlar. İşte bu gecelerde yarın için ne gönderdiğimize bakalım öncelikle. Hazreti Ömer'e de nispet edilen bir söz var. Buyurur ki hasibu enfusekum kable entuhasebu. Yani yarın mahşerde hesaba çekilmeden önce kendi kendinizi hesaba çekin.
Ölmeden önce ölünüz.
Ha. Mutu kable entemutu. O bile tasavvufi bir tabiri. Ölmeden önce ölünüz.
Eyvallah.
Ha şimdi bu gecelerde bu muhasebe yapmalı. Niye? Hesap kitap yapmayan tacir zarar eder.
Çok güzel. Evet.
Yani bir en ufak bakkal dükkanını işleten bir kimse akşam giderken kasasını bir sayar. Ne gelmiş ne gitmiş ona bir bakar. Bakmazsa yarın ne olacağını bilemez. Şeyleri takip etmesi lazım. Zamları, fiyatları takip etmesi lazım. 6 ay önce aldığı bir balı 6 ay önceki fiyatta satmaya kalkarsa 6 ay sonra zaten dükkanda bir şey kalmaz.
Evet.
Onun için ne yapacak? Hesap kitap yapacak. Müslüman da böyle hesap kitap yapmalı. Bu geceler bunun için bir vesile olmalı bir. Bunun dışında genel anlamda ibadet dediğimiz şey. Ayet zaten yukarıda hadiste söylemiştim. Gecesini namazla kıyamla, gündüzünü oruçla tavsiye ediyor, geçirin diyor Peygamberimiz. Öyleyse biz ne yapacağız? Oruç tutacağız ve namaz kılacağız.
Evet.
Bu mübarek gecelerde. Peki özel bir namazı var mı?
Berat gecesi.
Berat gecesinin özel bir namazı var mı? Şimdi bizi dinleyenlerden duyanlar olduğu için söylüyorum. Bu İmam Gazali var, meşhur bizim biliyorsunuz.
Evet.
Onun İhya Ulumuddin isminde bir eseri var. Orada bu gecede efendim her rekatta bir Fatiha ve 11 İhlas okunmak suretiyle 100 rekatlık bir namaz kılınır şeklinde bir tavsiyesi var.
Evet. Bir Fatiha her rekatında
11 İhlas.
11 İhlas.
Evet, okunarak 100 rekat. Tavsiyesi var. Ancak muhakkik alimler, yani hadislerin kritiğini yapan, hadisleri inceleyen, hadislerin kaynaklarını tespit eden alimler var. Fakat muhakkik alimler dediğimiz, yani hadisleri inceleyen, onların kuvvet güç derecesine bakan alimler böyle bir hadisin olmadığını söylüyorlar.
Evet. Yani böyle bir namaz şekli
böyle bir namaz
Peygamber
şekli Peygamberimizden nakledilmediğini söylüyorlar. Tabii İmam Gazali çok büyük bir alimdir. Ve Hüccetül İslam, İslam'ın hücceti delili diye lakabı vardır. Ama bu demek değildir ki herkes her şeyi bilir. İmam Gazali çok büyük bir alimdir ama bu hadisi tetkik etmemiş, edememiş olabilir.
Olabilir.
Dolayısıyla bu sözümüz İmam Gazali'ye karşı bir şey değildir. Onu tasih etmiş olalım ama İmam Nevevi mesela hadislerle ilgili eseri var. Sahih Müslim şerhi var. O da Zeynüddin el-Iraki diye yine bir alim. Böyle bir hadisin olmadığını söylüyorlar.
Söylüyorlar.
Ancak demin söyledik, tekrar edelim. Geceyi ibadetle geçirmek.
Evet.
Şimdi ibadet deyince işte namaz anlıyoruz. Tesbihat, zikir, oruç, tasadduk, sadaka verme, tevbe istiğfar, işte muhasebe. Bunların hepsi ibadete girer.
Evet.
Bunların hepsi yapılabilir. Ve özellikle de tevbe istiğfar. Ne diyor? Yok mu bağış isteyen bağışlayayım diyor Cenab-ı Hak.
Yok mu şunu isteyen?
Yani yok mu şunu isteyen vereyim, yok mu bunu isteyen? Hastalarımız için şifa dileyelim. Borçlarımız için eda dileyelim.
Evet.
Sıkıntıda olanların kurtulmasını dileyelim. Kendimiz için, milletimiz için, ümmetimiz için, evlatlarımız için. Dua edelim, hayırlar isteyelim. Ha, namaz kılalım, nafile namaz. Kaza namazı kılınabilir, Kur'an-ı Kerim okunur. Bu gece bu şekilde İhya edilir. Tabii bu gecelerin kandil olarak bir de biz diyoruz. Bu kandil yakıldığı için belli bir zaman, yanlış hatırlamıyorsam işte Hicri 500. yıllarda falan bu başlamış. O teknik konudur. Oraya girmeye gerek yok.
Evet. Yani kandil dediğimiz mesele, Berat kandili dediğimiz kandillerin yanmasından dolayı.
Yani ilk defa böyle kandil yakılmış, ondan dolayı öyle.
Ondan dolayı öyle diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi namazla alakalı sorularımız var. Onlarla müsaadeniz olursa devam edelim. Vakit namazlarıyla birlikte kılınan sünnetleri terk etmenin sakıncası var mıdır demiş bir dinleyicimiz.
Efendim şimdi iki türlü sünnet var biliyorsunuz. Bir revatip sünnetler var, bir de ragaip sünnetler var.
Evet.
Revatip sünnetler tertipli, düzenli demek.
Peygamberimizin devamlı yapmış olduğu.
Belirli zamanlarda, belli şekillerde yapılan sünnetler ki bunlar namazların önünde ve sonunda kıldığımız sünnetlere revatip sünnetler diyoruz.
Evet.
Onun dışında bir de regaib sünnetler var. Yani başka zamanlarda. İşte teheccüd namazı gibi işte. Evvabin namaz akşamdan sonra oluyor geç ama kuşluk namazı gibi falan. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki bir kimse diyor 12 rekat sünnet giderse kılarsa günde 12 rekat sünnet kılarsa Cenab-ı Allah onun için cennette bir köşk yapar. Peki bunlar nedir? 2 rekat sabah namazından önce, 4 rekat öğle namazından önce, 2 rekat öğleden sonra etti 8, 2 rekat akşam namazından sonra etti 10 ve 2 rekat da yatsı namazından sonra etti 12. Bunlar sünnet-i müekkede dediğimiz namazlardır. İkindi ve yatsı namazından önceki kıldığımız 4 rekatlı sünnetlere ise biliyorsunuz gayrimüekked sünnetler diyoruz.
Evet.
Peki sünneti yerine getirmenin önemi ne? Sünneti terk etmenin zararı mı?
Evet.
Şimdi bir defa Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş ve kendisi de kılmış. Üsve-i hasenedir o. Ayet-i kerimede ne diyor Cenab-ı Hak? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni. De ki ey Habibim, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Evet. Bana tabi olun.
Eyvallah.
Peki peygamberin nesine tabi olacağız? İbadetinde peygambere tabi olacağız. Ahlaki yaşantısında, helallarda, haramlarda tabi olacağız. Ve işte bu tabi olmanın en başında da ibadetler gelir. Onun için biz namazları kılarken peygamberimizin kıldığı şekilden başka bir şekilde mi kılıyoruz? Hayır. Peygamber Efendimiz sallu kema ra'aytumuni usalli buyurmuş. Beni namaz kılarken nasıl görürseniz siz de öyle namaz kılın buyurmuş. Hı hı. Biz de öyle namaz kılıyoruz, ona uyuyoruz çünkü. Bu sünnetleri de kendisi kılmış ve bir de tavsiye etmiş. Dolayısıyla bu katmerli bir sünnet oluyor bir bakıma. Önemi yani hem hı hı. söyleme var hem de uygulama var.
Evet.
Tabii bu 12 rekata bir sünnet-i müekkede diyoruz ya, onları çok az terk etmiş. Yani onları çokça kılmış. Nadiren az terk etmiş. O gayrimüekked dediğimiz ikindi ve yatsı namazının sünnetlerini ise biraz daha fazla terk evet. etmiş. Ha şimdi bunları kılarsak ne oluyor? Sevap kazanıyoruz. Peygamberimizin muştusuna, müjdesine nail oluyoruz. Kılmazsak o muştudan, o müjdeden, o sevaptan mahrum oluyoruz. Ama evet. farzı terk etmiş gibi, vacibi terk etmiş gibi Cenab-ı Hak bize onu sormuyor. Niye kılmadın ikindi namazının sünnetini? Sormuyor. Yani mahrumiyet var. Ceza değil, mahrumiyet var. Yani o namazların sünnetinin önemi bu. Bir de şunu söyleyeyim. İnsan öbür dünyada hesaba çekileceğiz ya, ilk hesaba çekileceğimiz namaz olacak.
Evet.
Ve namazla ilgili soruya eğer iyi cevap verirsek, doğru cevap verirsek diğer soruların cevabı kolay olacak. Hadislerde sabit.
Ya.
Ve Cenab-ı Hak meleklere buyuracak ki farzlar bakıldıktan sonra eksik varsa bakın bakalım nafilelerine, sünnetlerine. Varsa nafilesi, sünneti
oradan tamamlayın.
Oradan tamamlayın diyor. Dolayısıyla şimdi bize bazen sorarlar. Hocam işte sünnet mi kılmalı yoksa kaza namazı mı kılmalı? Bizim cevabımız ikisini de kılmalı. Ama sünnet kıldığın zaman zaten yeri geldiğinde o kaza yerine de kullanılacak.
Evet.
Yani bu sünnetler mecburiyet kalınmadıkça ihmal edilmemesi lazım ama bazı zorunlu hallerde tabii terk edilebilir.
Eyvallah. Tam da burada hocam zorunlu hallerde terk edilebilir dediniz. Şimdi zaman zaman bu durumlarla karşılaşıyoruz. Sağlık ve güvenlik görevlilerinde bulunan vatandaşlarımız, çalışanlarımız bazen namazların sadece farzını kılarak ibadetlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Buna ilaveten bir de bazen de cuma namazını terk etmiş oluyorlar bu görevlerde bulunan vatandaşlarımız. Bunların durumu nedir hocam? Böyle bir usul yapılabilir mi?
Şimdi tabii demin de bahsettik. Sünnetler farz değildir, vacip değildir. Efendim tabii adet haline getirmemek lazım. Evet. Terkini adet haline getirmemek lazım. Ama mazeret halinde terk edilebilir tabii.
Evet.
Mazeret halinde terk edilebilir. Bu bahsettiğiniz sağlık görevlileri olsun, güvenlik görevlileri olsun, kritik görevler ifa ediyorlar. Hatta sadece bunlarda değil, bunların dışında da mesela bir başkasının işinde çalışıyor adam. Başkasının işinde çalışıyor. Hı hı. Yani işçi. Patron diyor ki kardeşim benim işimi terk etme.
Evet.
Bunda da bir zaruret görünüyor, bu ihtiyaç görünüyor. Yani farzı kılacak. Farza engel olamaz şeyler. İşverenler ama işin kritikliğine, önemine binaen sünnet kılma diyebilir. Eğer öyle bir şey diyorsa o zaman o da sünneti terk eder. Bu şeyler de işte güvenlikçiler de efendim, sağlıkçılar da nöbetçi oldukları gün efendim o görevi bırakmaları zarar veriyorsa sünneti terk edebilirler. Sadece farzla ibadetlerini yerine getirirler ama farzı terk etmemeleri lazım bir. İkincisi de imkan buldukları halde sünneti kılmama cihetine gitmemeleri.
Gitmemeleri lazım. Buradan yola çıkarak cuma namazını
kesinlikle... Cuma namazında zaten sağlıkçılarla ilgili olarak bir hüküm var. Mesela hastalara cuma namazı farz değildir. Hı hı. Hastanın başındaki hasta bakıcılara da
farz değildir.
Farz olmaz. Ki bu güvenlikçiler için de o aynı mazeret geçerlidir. Ama şu yapılmalı. Gerçi mazeretsiz olarak üç cumayı üst geçiren kişinin kalbi mühürlenir anlamında hadis-i şerif var. Burada mazeret var ama yine de mesela bunların amirleri münavebeli olarak bu hizmetleri yaptırsalar. Yani bir görevlinin sürekli cuma namazından mahrum olmasına değil de bunu sırayla çalışanlara tevdi etmeleri. Hatta sağlık hizmetlerinde mümkünse hanımlara cuma namazı vaktinde
görev
vermeleri. Sadece bu maalesef cuma konusu sağlıkçılarla, güvenlikçilerle ilgili değil ki. Birçok okulda öğrencilerimiz cumaya gidemiyor, ders vakti oluyor.
Evet.
Liselerde olsun ki yetişkin öğrenciler bunlar. Üniversitelerde olsun. Veya bazı resmi dairelerde keza. Yani bunlara yöneticilerimizin hassasiyet göstermesi ve Müslümanların o cemaatle kılmaları gereken, belli zamanda yapmaları gereken ibadetlere imkan vermeleri
gerekiyor.
İmkan talebeleri gerekir. Ülkemizde maalesef bu konuda sıkıntılar yaşandı. Şu anda tabii ben biraz da galiba bu mesai saatlerini ayarlama valileri yetkisi dahilinde oluyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ne şekilde bilmiyorum ama hiç cumaya gidemediği görevlilerimizin, memurlarımızın zamanlar çok yaşandı.
Evet.
Ama cumartesi gün tatil, tabii tatil olacak ve dünyaya uyuyor. Ama hiç olmazsa cuma günde iki saatlik bir öğle tatili. Gerekirse sabahleyin erken başlayıp akşam geç bırakıp arada bir iki saatlik öğle tatili yapıldığı zaman. Evet,
cumaya özel öğle tatilinin uzatılması.
Uzatılabilir peki. Yani böyle bir yöntem kullanılabilir ama. Tabii onu yetkililerimizin bileceği veya efendim karar vereceği bir şey.
Eyvallah. Hocam, cemaate yetişmek için sabah namazının sünneti terk edilebilir mi diye bir sorumuz var.
Şimdi sabah namazı malum diğer namazlardan daha şey görülüyor. Meşrut Kur'an-ı Kerim'de değil mi ifade ediliyor. Ve sabah namazının sünneti de diğer sünnetlerden daha kuvvetli görülüyor. Niye daha kuvvetli görülüyor? Peygamber Efendimiz sabah namazını vaktinde kılamamış bir gün. Bunu şeyde kılmış. Güneş doğduktan sonra sünnetinde kaza etmiş. Şimdi o yüzden sabah namazının sünneti daha çok efendim dikkate alınıyor kılınırken. Aslında hepsi namazdır, hepsi önemlidir de. Şimdi bir kimse camiye gitti sabahleyin. Cemaat namaza başlamış. Eğer bu kişi sünneti kısa sureler okuyarak veya kısa ayetler okuyarak sünneti kıldığı takdirde cemaate yetişebileceği kanaatinde ise iki rekat sünnet kılar hafifçe, ona hafif tabir edilir. Ondan sonra cemaate uyar. Ama camiye varmış. Cemaat oturumda, son kadede. Sünnet kılsa farza yetişemeyecek. O takdirde ne yapar bu? Sünneti kılmaz, terk eder ve farza uyarak imama farzı cemaatle kılar.
Kılar.
Yani şunu söyleyeyim. Farz namazı cemaatle kılmanın sevabı sünnet kılmanın sevabından fazladır.
Bir daha alalım hocam.
Yani farz namazı cemaatle kılmanın sevabı sünnet kılmanın sevabından fazladır. Ki cemaate yetişmek için sünneti terk ediyor biliyoruz.
Eyvallah. Hocam son sorumuz olsun. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi az önce bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki bizim ilk sorumuz namaz olacak. Yani bize sorulacak ilk soru namaz.
Evet.
Namazlar tamsa diğer soruların cevapları daha kolay olacak. Ve bizim farzlar özelinde eksiğimiz varsa Allahü Teala işte nafilelere, sünnetlere bakın oradan tamamlayalım diyecek tabiri caizse. Evet. Hadis-i şerifte geçen tabir bu. Şimdi biz de sünnetleri fazla kılma adına öğle ve yatsı namazının son sünnetlerini iki rekat olarak değil de dört rekat olarak kılsak bu caiz olur mu hocam?
Olur. Çünkü Peygamber Efendimizin bu tavsiyesi de var.
Evet.
Ve bizim fıkıh kitaplarımızda bu sünnetler, revatip sünnetler, yani 12 sayılırken ba'de zuhri rek'atani ve inşa'e erba rek'atin.
Yani hocam?
Yani öğleden sonra 2 rekat, isterse 4 rekat. Ve ba'del ışa'i rek'atani ve inşa'e erba rek'atin. Yasıdan sonra 2 rekat, isterse 4 rekat.
Evet.
Bu kayıtlar var ki, bu fıkıh kitabındaki kayıtlar, ama peygamberimizin de hadisi var. Öğle namazının son iki rekatını, sünneti dört rekat kılmanın kıldığı şeklinde de rivayetler var. Yani kılınabilir tabii, onun sevabı da vardır. Şimdi burada yanlış olan şey şudur. Peygamberin yapmadığı ve söylemediği ilavelerde bulunmak veya çıkarmalarda bulunmak.
Şimdi, mesela hocam.
Mesela Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetini iki rekat kılmış mı? Ve bunu iki rekat olarak uygulamış. Mesela dört kılmak.
Sabah namazını sünneti.
Yani fazla sevap kazanayım diye biz peygamberin yapmadığı bir ibadeti ibadet olarak dinimize sokamayız. Ona bid'at deriz.
Usulsüz usul olmaz.
Ona bid'at deriz. Peygamberimiz diyor ki bana uyun, biz ona uyacağız.
Eyvallah.
Bu yatsı namazı ve öğle namazının son sünnetleriyle ilgili rivayetler olduğu için dört şeklinde de kılınabildiği şeklinde bunlar bid'at sayılmaz, kılınabilir.
Kılınabilir. Peki hocam. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Şey Allah değil. Razı olsun. Aynen, gönlünüze sağ sağlık. Hem bizlerin hazırlamış olduğumuz hem de bir kısmının dinleyicilerimizden gelen soruları zat halinize sorduk. Sizin kıymetli bilgilendirmelerinizi dinleyicilerimize buluşturduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar geceniz mübarek olsun.
Amin.
Bizleri
Allah
de duadan unutmayın hocam inşallah.
Karşılıklı olsun inşallah.
Allah size razı olsun. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programındaydık. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.